Ayrım 15, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 217. 12. Bölüm, 8 Ağustos. O uğursuz girdap Doğu Karayipler'de toplanmaya daha önceden başlamıştı. İlk şekli yukarılarda kısa bir çanak, güneşte yanan Ekvator denizinin buharlaşan suyuyla oluşmuş hafif bir bulut dalgalanmasıydı. Ardından kuzeyden gelen daha soğuk bir hava akımına çarpan bulutlar dönmeye, kuru hava merkezli bir daire çizmeye başlamışlardı. Şimdi ise Goz UFO uydusundan gelen her bir resimle birlikte daha büyüyormuş gibi görünen belirgin bir spirale dönüşmüştü. Ulusal Hava Durumu Ajansı bu hareketleri başından beri takip ediyor, Küba'nın doğu ucundan belli bir yön seçmeden sürüklenişini seyrediyordu. Artık yerden de sıcaklık ölçümleri, rüzgar yönü ve hızı gibi bilgiler geliyordu. Bütün bu veriler meteorologların bilgisayar ekranlarında gördükleri şeyi destekler nitelikteydi. Tropik bir fırtınaydı bu ve kuzeybatıya Florida çıkıntısına doğru ilerliyordu. Bu tam da uçuş direktörü Randy Carpenter'ın korktuğu türden bir haberdi. Mühendislik sorunlarını çözmekte bir şey yoktu. Çoklu sistem arızalarına bile müdahale edebiliyorlardı. Ama tabiat alanın güçleri karşısında çaresizdiler. Bu sabahki uçuş idare ekibinin en büyük endişesi yörüngeden çıkmakla ilgili tereddütlerdi. Mekik'in 6 saate kadar ayrılıp yörüngeden çıkması planlanmışken bu hava durumu briefingi her şeyi değiştirmişti. Uzay Uçuşu Meteoroloji Grubu tropik fırtınanın kuzeydoğuya doğru ilerlediğini, Florida Keys'e yaklaştığını bildiriyor dedi hava durumu yorumcusu. Patrick Hava Kuvvetleri üstündeki radar verileri ve Melbourne'deki Ulusal Hava Durumu Ajansı'nın Next-Red Doppler'ı radyal rüzgar hızlarının 65 noda kadar çıktığını gösteriyor. Robinson ve James Fear balonları da bu verileri doğruluyor. Ayrıca Canaveral civarındaki Field Mill şebekesi yıldırım aktivitelerinde artış olduğunu söylüyor ve bu şartlar önümüzdeki 48 saat içinde devam edecek gibi görünüyor. Belki daha da uzun sürer. Başka bir deyişle dedi Carpenter, inişi Kennedy'ye yapmıyoruz. Kennedy kesinlikle olmaz. En azından bu 3-4 gün içinde. Carpenter iç geçirdi. Neyse, bunu biraz bekliyorduk zaten. Biraz da Edwards'ı dinleyelim. Kaliforniya Sierra Nevada'nın doğusundaki bir vadide konumlanan Edwards Hava Kuvvetleri Üssü hiçbir zaman ilk tercihleri olmamıştı. Edwards'a yapılacak bir iniş, bir sonraki uçuşla ilgili bütün planların ertelenmesi anlamına geliyordu. Çünkü Mekik'in bir 747'nin sırtında Kennedy'ye nakledilmesi gerekiyordu. Maalesef diye söze girdi tahminci, Edwards'la ilgili de bir sorunumuz var. Carpenter'ın midesine o anda bir ağrı girmişti. Kötü bir olaylar zincirinin başında gibiydiler. Bir Mekik uçuş direktörü olarak kayıtlara geçmiş bütün terslikleri inceleyip neyin sorun çıkardığını bulmayı kendine görev edinmişti. Geçmişe dair bu bilgisi sayesinde önüne çıkan bir sorunu geriye dönük olarak inceleyebiliyordu. Bazen her şey fabrikada dalgın bir teknisyenin bir paneli yanlış lehimlemesiyle başlayabiliyordu. Hubble teleskobu gibi büyük ve pahalı bir mercekte bile her şeye baştan başlanmak zorunda kalınmıştı. Şimdi de ileride bugünü hatırlayıp kendi kendine soracağı soruları düşünmeden edemiyordu. Neyi farklı yapmam gerekirdi? Bir felaketi engellemek için ne yapmam gerekirdi? Edwards'taki şartlar nedir diye sordu. An itibariyle 7000 feet yükseklikte bir bulut tavanı bulunuyormuş. Ki bu da otomatik olarak iniş imkansız demek. Doğru, aynı şey güneşli Kaliforniya'mız için de geçerli. Fakat orada 24 ile 36 saat arasında kısmi bir açılma ihtimali var. Yani makul iniş şartlarını bekleyebiliriz. Aksi takdirde tek seçeneğimiz New Mexico. Meteorolojik interaktif veri sistemini kontrol ettim. White Sands uygun görünüyor, gökyüzü açık, rüzgar hızı 5-10 knot arası. Elverişsiz bir hava durumu bildirilmiyor. O halde geriye tek bir seçenek kalıyor dedi Carpenter. Ya Edwards'daki havanın açılmasını bekleyeceğiz ya da White Sands'e indireceğiz. Bakışları odanın içinde fikirlerini almak için ekibinin üzerinde gezdirdi. İlk konuşan program müdürlerinden biri oldu. Şu an için yukarıda bir sorunları yok. Hava şartları izin verene kadar istasyona kenetlenmiş halde kalabilirler. Mekiği pek de uygun olmayan bir noktaya indirmeyi lüzumlu görmüyorum ben. Pek de uygun olmayan tabiri durumu biraz hafife alıyordu. White Sands üstünde yön gösterici silindirleri olan bütün dünyadan izole bir iniş çizgisinden başka bir şey değildi. Ama bir de cesedi mümkün olduğunca erken getirme meselesi var dedi Todd Cutler, otopsi için gerekli süreyi kaçırmadan. Bunun herkes farkında dedi program müdürü, ama negatif koşulları da göz önüne almak gerekir. White Sands kısıtlı bir alan, şayet iniş sırasında sorun çıkarsa müdahale edebilecek sivil tıbbi destekten yoksun. Bütün şartları göz önüne alarak Kennedy uygun hale gelene kadar bekleyelim derim. Genel programımız açısından da en mantıklı seçenek bu. Böylece Mekki'yi bir sonraki uçuşuna en kısa zamanda hazırlayabiliriz. Bu sırada uçuş mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'nu birkaç gün daha otel gibi kullanabilir. Diğer bazı program müdürleri başlarıyla onayladılar bunu. Hepsi de geleneksel yaklaşımı benimsiyordu. Mürettebat olduğu yerde güvendeydi. Hirai'nin cesedini geri getirmenin aciliyeti bir White Sands inişinin türlü sorunlarına karşı önemini yitiriyordu. Carpenter da bir yandan Tanrı korusun White Sands'teki iniş bir felakete dönüşürse ne yaparız diye düşünüyordu. Bunu bir başka uçuş direktörü yapsa ona neden havanın düzelmesini beklemedin, neden o insanları indirmek için bu kadar acele ettin diye sormaz mıydı? En doğru karar riskleri en aza indirgerken hedeflerin gerçekleştirilmesine en çok imkan verendi. O da nihayet orta yolu seçmeye karar vermişti. 3 gün çok uzun dedi odadakilere. Yani Kennedy ihtimali yatar. Biz de Edwards'ı deneyelim o zaman. Belki yarına kadar hava açılır. Hava durumu tahmincisine döndü. O bulutların dağılmasını sağla. Olur, yağmur duasını tersten okurum artık. Carpenter duvardaki saate baktı. Pekala, mürettebat 4 saat sonra uyandırılacak, haberi de o zaman veririz. Henüz eve dönemiyorlar. 9 Ağustos. Jill Hewitt nefes nefese kalktı, önce boğuluyor sandı. Aldığı her nefeste ciğerlerine su çekiyordu sanki. Gözlerini açar açmaz o panikle gördüyse etrafında süzülen bir deniz anası sürüsü oldu. Bir kez öksürdü, nihayet derin bir nefes alabilmişti. Bir kez daha öksürdü. Dışarı sertçe verdiği havayla birlikte bütün deniz anaları etrafa saçıldı. Uyku tulumundan zar zor çıkıp kabin ışıklarını açtı. Ardından içerideki rengarenk havaya baka kaldı. "Bob!" diye bağırdı sonra. "Mekik'te sızıntı var." O'Leary'nin uçuş güvertesinden "Tanrım, bu da ne böyle?" dediğini duydu. "Maskeleri çıkarın," diye buyurdu Kittredge. "Bu şeyin zehirli olup olmadığını bilmiyoruz." Jill acil durum dolabını açıp koruma kitini çıkardı. Maskeleri ve gözlükleri o sırada orta güverteye dalan Kittredge, O'Leary ve Mercer'a fırlattı. Giyinmeye vakitleri olmadığı için herkes iç çamaşırlarıylaydı ve hala uyku mahmuruydular. Etraflarındaki mavi yeşil damlalara bir de maskeleri yüzlerindeyken baktılar. Mercer uzanıp bir tanesini eliyle yakaladı. "Garip," dedi sonra damlayı parmaklarının arasında ufalarken. "Epey yoğun, bir de yapış yapış, sümük gibi bir şey bu." Mekke'in tıbbi sorumlusu O'Leary'deydi sıra. O da bir tane yakalayıp daha yakından bakmak için koruyucu gözlüğünün önüne getirdi. "Sıvı denemez buna." "Bana sıvıymışlar gibi geldi," dedi Jill. "En azından davranışları öyle." "Ama daha jelatinimsi bir şey bu, sanki." Hoparlörlerden aniden gelen yüksek sesle hepsi yerinden sıçradı. Elvis Presley o kadife sesiyle Blue Suede Shoes'u söylüyordu. Uçuş kontrolörünün bu sabahki uyandırma müziği buydu. "Hepinize günaydın Discovery," dedi merkezden neşeli bir ses. "Uyanma zamanı geldi millet." "Merkez, biz zaten uyandık," diye karşılık verdik Kittredge. "Ve şey, burada tuhaf bir durumla karşı karşıyayız."
"Ne gibi?"
"Kabinde bir çeşit sızıntı var, tanımlamaya çalışıyoruz. Viskoz bir madde, mavi yeşil renkli, sütümsü bir şey. Şimdiden 2 güverteye de yayılmış durumda."
"Maskelerinizi taktınız mı?"
"Olumlu."
"Nereden geldiğini buldunuz mu?"
"Hiçbir fikrimiz yok."
"Pekala, hemen çevre ve yaşam destek sistemine danışıyoruz. Onların bir fikri olabilir."
"Ne olduğunu bilmiyoruz ama pek de... Bütün gece bu madde havadayken uyuduk ve hiçbirimizde hastalık belirtisi yok."
Kittredge maskeli mürettebatına tek tek baktı. Hepsi de başlarını salladılar.
Peki bu sızıntının bir kokusu var mı diye sordu merkez.
Çevre ve yaşam destek atık toplama sistemiyle ilgili olup olmadığını merak ediyor.
Jill'in aniden midesi bulanmıştı. Ne zamandır teneffüs ettikleri, içinde yüzdükleri bu madde tuvalet atıklarının sızıntısı olabilir miydi?
Sanırım bunun için birimizin koklaması gerekecek dedi Kittredge.
Sonra mürettebatına baktı ama onlar da aynen ona baktılar.
Tüh, keşke hepiniz aynı anda gönüllü olmasaydınız dedi alaycı bir şekilde.
Nihayet maskesini çıkaran o oldu. Bir damlayı parmaklarının arasına bulaştırıp burnuna götürdü.
Bunun lağım olduğunu sanmıyorum. Kimyasal da kokmuyor. En azından petrol bazlı bir şey değil.
Peki neye benziyor kokusu diye sordu merkez.
Daha çok balık gibi, bir alabalığın sümüğü gibi. Mutfaktan gelmiş olabilir mi acaba?
Belki de biyoloji kargolarından birinin sızıntısıdır. İstasyondan aldığınız bazı deneyler var. Mekik'te akvaryum kapları yok muydu?
Bu şey bana daha çok kurbağa yumurtalarını hatırlattı ya. Neyse, sözünü ettiğiniz kaplara bakarız dedi Kittredge. Sonra kabine göz gezdirirken damlaların duvarlara yapıştığını fark etti.
Bu damlalar her şeyin üzerine iniyor. Lekeleri çıkartmak için epey bir temizlik yapma zorunda kalacağız galiba. Atmosfere giriş saatimizi biraz ileri almak zorundayız.
Discovery size böyle bir haber vermek istemezdik ama dedi merkez. Atmosfere girişiniz zaten ertelendi. Biraz daha bekleyeceksiniz.
Sorun nedir?
Hava şartları. Kennedy'nin üstünde 40 nota varan yan rüzgarlar, civarında da şimşek fırtınaları bekleniyor. Güneydoğudan trafik bir fırtına yaklaşıyormuş. Dominik Cumhuriyeti'ni epey bir harap etmiş. Şimdi de Keyes'e doğru geliyor.
Peki ya Edwards?
Oradan da 7000 feet'te bulut tavanı oluştuğu bildirildi. 2 güne kadar açılırmış. White Sands'e inmek gibi bir hayaliniz var mıydı bilmem ama planda en az 36 saatlik bir gecikme oldu. İsterseniz kapakları açıp istasyon mürettebatına katılabilirsiniz.
Kittredge havada süzülen damlalara baktıktan sonra olumsuz merkez dedi. Bu sızıntının istasyona da bulaşmasına izin veremeyiz. Burada kalıp etrafı temizlememiz gerekiyor.
Anlaşıldı. Şu an doktor da geldi. Mürettebatta olumsuz belirtiler olup olmadığını merak ediyormuş. Böyle bir durum mevcut mu?
Sızıntı zararsız görünüyor. Kimsede hastalık belirtisi yok. Eliyle ittiği bir öbek damla inci taneleri gibi saçıldı. Aslında epey güzel şeyler bunlar. Ama elektronik aletlere yapıştıklarını düşünmek bile istemiyorum. Yani biz bir an önce temizliğe girişsek iyi olacak.
Hava durumuyla ilgili gelişmelerden sizi de haberdar edeceğiz Discovery. Haydi siz süpürgeleri, kovaları çıkarın bakalım.
Tabii tabii dedi Kittredge gülerek. Bir nevi uzay temizlikçileriyiz biz. Pencere bile sileriz bu arada. Durup maskesini sıyırdı. Sanırım bunları çıkarabiliriz artık. Jill maskesini ve koruyucu gözlüklerini çıkardıktan sonra acil durum dolabının başına gitti. Tam malzemeleri içeri yerleştiriyordu ki Mercer'ın durmuş ona baktığını gördü.
Ne var dedi ona.
Gözün. Ne oldu gözüne?
Ne olmuş gözüme?
Bir baksan iyi olacak.
Jill hijyen istasyonuna doğru süzüldü ve aynada ilk gördüğü görüntü karşısında şok oldu. Bir gözünün akı kıpkırmızı olmuştu. Damar damar da değil, bütünüyle kızarmıştı.
Tanrım diye mırıldandı aynadaki kendi görüntüsünden korkmuş bir halde. Pilotum ben. Gözlerim olmadan hiçbir şey yapamam. Ama şimdi bir tanesi kan torbasına dönmüş.
O'Leary onu omuzlarından tutup kendine çevirdi. Gözünü muayene etti.
Endişelenecek bir şey yok tamam mı dedi sonra. Skleral kanama sadece.
Sadece mi?
Gözünün akında küçük bir kanama yani. Olduğundan daha ciddi durduğunu biliyorum ama merak etme. Görmene etkisi olmadan geçecektir.
Peki nasıl olmuş bu?
Kafatası basıncında küçücük bir değişim yol açmış olabilir. Bazen şiddetli bir öksürük ya da kusma bile yetebiliyor küçük damarlardan birini patlatmaya.
Derin bir oh çekti Jill.
Öyle olmalı o zaman. Sabah şu zımbırtılardan birini ciğerimden çıkarayım diye az öksürmedim.
Gördün mü bak? ''Endişelenecek bir şey yok işte.'' dedi O'Leary, Jill'in sırtını sıvazlayarak. ''50 dolar alayım lütfen, sıradaki.''
İçi rahatlayan Jill dönüp aynaya bir kez daha baktı. Sadece küçük bir kanamaymış diye düşündü. Endişelenecek bir şey yokmuş. Ama aynadaki görüntü yine de korkutuyordu onu. Bir tane normal, bir tane de uğursuz göz.
bir yaratığın gözü, şeytani göz.
10 Ağustos. Bunlar cehennemden gelen misafirler dedi Luther. Kapıdan kovsak bacadan giriyorlar. Buna mutfaktaki herkes güldü, Emma da dahil. İstasyonda son birkaç gündür espri namına tek bir söz edilmemişken insanların şakalaşacak kadar rahatladıklarını görmek güzeldi. Kenichi'nin cenazesini Discovery'ye aktardıklarından beri herkesin morali yerine gelmişti. Adamın o kefenli cesedi mürettebata her an ölümü hatırlatan kasvetli bir işaret gibiydi. Ve Emma da başarısızlığının simgesiyle daha fazla yüzleşmek zorunda kalmayacağına sevinmişti. Artık sadece işine odaklanabilirdi. Evet, Luther'ın esprisine gülmüştü ama aslında McKee'nin ayrılamaması o kadar da komik bir şey değildi. Aksine herkesin işini zorlaştırmıştı bu. Discovery'nin istasyonu dün sabah terk etmiş olması gerekiyordu. Şimdi aradan bir gün geçmişti ama McKee hala onlara bağlıydı ve en az 12 saat de öyle kalacaktı. Ayrılış saatinin belirsiz olması istasyonun çalışma planını da bir belirsizliğe sürüklemişti. Kenetlenmeyi terk etme, McKee'nin kendini ayırdıktan sonra uçup gitmesi şeklinde açıklanacak kadar basit bir şey değildi. Saatte 17.500 mil hızla dönen iki devasa objeye yaptırılan bu hassas dans için hem McKee'nin hem de istasyon mürettebatının tam işbirliği şarttı. Ayrılma sırasında uzay istasyonunun kontrol yazılımlarının geçici bir süreliğine mesafe operasyonları için yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Ve bu yüzden mürettebat pek çok araştırma faaliyetini askıya almak zorunda kalıyordu. Çünkü o esnada herkes McKee'nin ayrılışına odaklanmazsa olmazdı. Hep bir felakete yol açmamak içindi bunlar. Sonuçta Kaliforniya'daki hava kuvvetleri üssü bulutlu bir gün geçiriyor diye her şey ertelenmiş, uzay istasyonunun çalışma ajandası altüst olmuştu. Ama bu uzay uçuşlarının doğasında vardı. Tahmin edilebilir tek şey tahmin edilemezlikti. Emma bunları düşünürken korkutucu büyüklükte bir üzüm suyu damlası ona doğru geliyordu. Al sana bir tahmin edilemezlik daha diye düşündü. Ağzında bir pipetle damlanın peşine düşen Luther'a gülerken dikkatin bir an dağılmaya görsün. Ya hayati bir cihazı kaybediyordun ya da bir yudum meyve suyunu. Yer çekiminin olmadığı bir ortamda ipini koparmış bir nesne soluğu her yerde alabilirdi. Şu sıralar benzer bir derdin daha ciddi boyutlu olanından Discovery de mustaripti. Bu maddeden bir sürü damla mekik kontrollerimizin üstüne yağdı demişti Kittredge. Griggs'le uzaydan uzaya alt sistem üzerinden görüşürlerken, ''Hala düğme ve şalter temizliyoruz. Meret kuruyunca sümük gibi oluyor.'' Umarım veri portlarına bir zarar vermemiştir. Nereden geldiğini buldunuz mu diye sordu Griggs. Balon balığı bölmesinde küçük bir çatlağa rastladık ama oradan fazla bir şey sızmış gibi görünmüyor. En azından şimdi McKee'yi sarmış olanların miktarını açıklayabilecek kadar değil yani. Başka nereden gelmiş olabilir ki? Mutfağı ve klozeti de kontrol ediyoruz. Temizlik o kadar zamanımızı aldı ki kaynağını tespit etmeye fırsatımız olmadı. Bir de bunun nasıl bir madde olduğunu da anlayamadım ben. Bana biraz kurbağa yumurtalarını hatırlatıyor. Yuvarlak, yapışkan, yeşil kütleler. Benim mürettebatı görecektin. Herkes hayalet avcılarındaki tiplere döndü. Bu arada Hewitt'in bir gözü kıpkırmızı, şeytani bir şeye dönüştü. İnan bana hepimiz çok korkunç görünüyoruz.
Kızıl, şeytani göz mü? Emma aniden Griggs'e dönerek, Hewitt'in gözüne ne olmuş diye sordu, orasını duyamadım.
Griggs onun sorusunu Discovery'ye yöneltti. Göz akında basit bir kanamaymış diye yanıtladı Kittredge. O Leary'e göre ciddi bir şey değilmiş.
Kittredge'le konuşmama izin verir misiniz dedi Emma.
Buyur.
Bob, ben Emma. Jill'in gözündeki o kanama nasıl olmuş?
Dün öksürerek uyanmış, o yüzden oldu diye düşünüyoruz.
Peki karnında ya da başında ağrı var mı?
Az önce başım ağrıyor gibi bir şey demişti. Bu arada hepimizde kas ağrısı var ama köpek gibi çalıştığımızdan olsa gerek.
Peki ya mide bulantısı, kusma?
Mercer'ın midesi kötü olmuştu, neden sordun?
Göz akı kanaması kendi içinde de olmuştu.
Ama Jill'inki ciddi değilmiş dedi Kittredge, O'Leary öyle diyor.
Hayır, beni endişelendiren bu belirti dizisi dedi Emma. Kenichi'nin hastalığı kusma ve göz akı kanamasıyla başlamıştı. Sonrasında karın ağrısı ve baş ağrısıyla devam etti. Bu bir çeşit bulaşıcı hastalık mı yani? Madem öyle sen neden hastalanmadın? Adama sen baktın.
İyi bir soruydu bu. Emma'nın yanıtını bilmediği bir soru.
Peki ne hastalığı bu diye sordu Kittredge bu kez de.
Bilmiyorum. Tek bildiğim kendi içinin ilk belirtiler ortaya çıktıktan sonra bir gün içinde iş göremez hale geldiğidir. Sizin bir an önce ayrılıp eve dönmeniz gerekiyor. Discovery'den başkaları da hasta olsun istemiyorsanız.
Mümkün değil. Edwards hala bulutlu.
White Sands o zaman.
O şu an için iyi bir seçenek değil. Taktik navigasyonlarında bir sorun varmış. Hey, biz iyiyiz. Sadece havanın düzelmesini bekliyoruz. O da 24 saatten fazla sürmez herhalde.
Emma Griggs'a bakıp Houston'la konuşmak istiyorum dedi.
Hewitt'in bir gözü kızardı diye White Sands'e inecek değiller ya.
Bu basit bir göz akı kanamasından ibaret olmayabilir.
Peki ama Mekik'tekiler kendi içinin hastalığını nasıl kapmış olabilirler ki? Adamla hiç temasları olmadı onların.
Ceset diye düşündü Emma. Adamın cesedi Mekik'te şimdi. Bob dedi Emma. Yine ben. Emma, senden kefeni kontrol etmeni istiyorum.
Ne?
Kenny içinin kefeninde bir delik var mı yok mu diye.
Sen kendin de gördün, sımsıkı kapalıydı.
Peki hala öyle olduğuna emin misin?
Tamam dedi Kittredge iç geçirerek, itiraf edeyim cesedi Mekik'i geldiğinden beri kontrol etmedik. Galiba ondan hepimiz biraz ürktük. Paletin kapağı da kapalı olduğu için bakmak zorunda kalmadık.
Kefen şimdi ne halde?
Şimdi kapağı açmaya çalışıyorum. Biraz yapışmış gibi. Sanki ama dur.
Bir sessizlik oldu sonra
"Tanrım!" diye bir homurtu.
"Bob!"
"Sızıntı kefenden geliyormuş."
"Nedir peki o, kan mı serum mu?"
"Plastiğin bir yeri delinmiş. Sızıntıyı şu an bile görebiliyorum."
Sızan şey neydi acaba?
Emma arkadan başka sesler de duymaya başladı. İğrenme dolu homurtular, mürettebattan birinin öğürme sesi.
"Kapat orayı, kapat!" dedi Emma.
"Adamın cesedi lapa gibi olmuş," dedi Jill Hewitt.
Sanki böyle çözülüyormuş gibi. Bakıp ne olduğunu anlamamız gerekiyor.
Hayır diye bağırdı Emma. Discovery kefeni açmayın sakın. Nihayet Kittredge'den de ses çıkmıştı. Anlaşıldı Watson dedi adam. O'Leary kapat şunu. O maddenin Mekik'e daha fazla sızmasına izin veremeyiz.
Belki de en iyisi cesedi uzaya fırlatmak dedi Jill.
Hayır diye karşılık verdi Kittredge. Otopsi için lazımmış.
''Nasıl bir sıvı o?'' diye sordu Emma. ''Bob, cevap ver bana.''
Bir an sessizlik oldu. Daha sonra Kittredge ''Bilmiyorum.'' diye devam etti. ''Ama umarım bulaşıcı değildir. Çünkü buradaki herkesin teması oldu.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 232.